Ayrım 16.
Anna, Goya'nın insanların acılarını ele alışıyla daima kendisine hayran bırakan tablolarını anımsamıştı. Mahkumların ölgün yüzlerinde gölgeler arttıkça onlara karşı şefkat dalgası da o denli büyüyordu onda. Herkes kendinden söz etmek, tesadüfen doğmuş olan dostlukları pekiştirmek için acele acele konuşuyordu. Lopatin davasından polis nezaretinde serbest sürgüne mahkum olan genç bir öğrenci, birkaç gün önce vali yardımcısına başvurarak Marx'ın kapitalini yanına alıp alamayacağını sorduğunu anlatırken herkesin ilgi odağı oldu. Başkasının kapitalini nasıl alabilirsiniz ki diye sormuştu şaşkın memur. İçinde Anna'nın da bulunduğu kafile Mayıs'ta yola çıktı. Tutuklular hapishaneden gara yürüyerek götürüldüler. Yolda karşılarına çıkanlar durup onlara bakıyor ve acıyarak başlarını sallıyorlardı. İhtiyar kadınlar iç geçiriyor, hüzünlü mahkumlar alayının ardından koşuyor, haç çıkarıyor ve muhafızlardan onlara sadaka verilmesine izin vermelerini rica ediyorlardı. İstasyonlarda kürek mahkumlarını vagonlara yerleştirdiklerinde sefil bir kadın polis kordonunu yararak Anna ve arkadaşlarına birer kopek uzattı. "Alın zavallılar, benim günahlarım için sadakamı alın," diye ısrar ediyordu ve Anna mahcup mahcup metal parayı uğur işareti olarak çizgili montunun cebine attı. Tren hareket edince tutuklular bir disiplin içinde önce Yermak'ı ardından Ukraynaca "Oy orada Tuna'nın ardında" şarkılarını söylediler. Anna'nın içine gitgide hüzün çöküyordu. Onu neler bekliyordu? Geleceğe nasıl katlanacaktı? Sıcak, güneşin pırıl pırıl parladığı bir gün olmasına karşın Anna soğuktan büzülüyordu. Kalbinin alt yanındaki spazm yeniden kendisini anımsatmıştı. Korkunçtu bu. Gece rüyasında kendisine çırılçıplak bir halde yüksek bir tepeden karın hiçbir zaman erimediği bir uçuruma düşerken görmüştü. Hareket etmezse donacaktı sanki. Kayalıkların sivri doruklarına tırmanmaya başladı ama daha uçurumdan çıkamadan uyandı. Nijni Novgorod'da tüm kafileyi bir vapurun çekeceği mahkumlar mavnasına bindirdiler. Perm'e kadar Volga ve Kama nehirlerinden geçeceklerdi. Yılın en iyi dönemiydi. İnci çiçekleri açmıştı. Doğanın sakinliği prangalıları boğuyordu. Anna'yı Perm'den demir yoluyla küçücük ama daha o zamanlar bile güçlü olan Ural kenti Yekaterinburg'a getirdiler. Mahkumların geceyi geçirdikleri zindan rutubetli ve kirliydi. İlk Sibirya kenti olan Tümen'e kadar Anna tıklım tıklım insan dolu bir at arabasıyla gitti. At arabası engebeli yollarda uçuyordu adeta. Uralların ötesine bahar henüz gelmişti. Ağaçlar yeni yeni yeşeriyordu. Özellikle akşam üzeri hava açık ve temizdi. Tümen'de aralarında üç kadının da bulunduğu birkaç kürek mahkumu kafileden ayrıldı. Anna kendisini yeniden Mavna'da buldu. Kıyısında Tomsk kentinin bulunduğu Toma nehrine varmak için değişik nehirlerden 3000 verst aşarak ulaştı. İlkbaharda coşan Sibirya nehirlerinin her iki kıyısından da hüzünlü bir tablo çıkıyordu mahkumların karşısına. Onlar kuzeye ilerledikçe karşılarına çıkan toprak daha soğuk ve çıplak oluyordu. Kürk tüccarları ve mübayacılar tarafından içerilip sarhoş edilen yerli halk, gür ormanda ara sıra karşılarına çıkıyordu. Römorklu vapur ve mavna yakıt almak için bazen kıyıya yanaşıyordu. Çok sayıda sürgünün bulunduğu Harım köyü, Anna üzerinde iç karartıcı bir etki yaratmıştı. Bir tarafa doğru eğilmiş basık, ahşap izbelerde yaşayan insanların bitkin bir görünümü vardı. Tomsk'ta Anna'yı birkaç çürük barakadan oluşan nakil hapishanesine kapattılar. Kocaman kocaman fareler mahkumlarla ekmek mücadelesi yapıyorlardı. Tahta kuruları ranzaları sarmıştı. Burada binden fazla cinayet mahkumu siyasal mahkumlarla yan yanaydı. Ve Anna kendisini ilk kez bataklığın içinde hissediyordu. Alev alev yanan çingene gözlü, kocaman yassı ağızlı, cinayetle yargılanan bir kız yanındaki kanepeye oturmuş kısık sesle "Kürek cezası çekeceksin hanım, 14 yıl, koskoca bir ömür, para ver senin yerine geçeyim. Benim tek bir yolum var, uçurum. Sen ise doğrusu yaşamak istiyorsun. Ben uzun süre dışarıda kalamam, yeniden yakalarlar, oysa senin çocukların var. Bana ne öneriyorsun?" diye sordu Anna heyecanla. "Fazla bir şey istemem. 40 ruble. Nasıl değişiklik yapıldığını biliyor musun?" Anna cinayet mahkumlarının siyasal mahkumların yerini alıp onların firarlarını kolaylaştırdıkları durumların olduğunu duymuştu. Ama hapishane yetkilileri sıkı önlemler almışlardı. Konvoy kimi getirdiğini ayrıntılı olarak biliyordu. Dosyalarda tutukluların fotoğrafları vardı. Bu olanaksız diyerek reddetti Anna. Bu hem senin hem de benim için daha kötü olur. Sen bir dene hanımefendi. Her şey gizli kalacak. Burada sesi soluğu çıkmayan pisliğin biri var. Onun için yaşamakla yaşamamak arasında bir fark yok. Boyuz taşları tıpkı sana benziyor. Boğazlarım o yılanı, senin elbiselerini giydiririm. Tüm suratını öyle boyarım ki öz annesi bile tanıyamaz. İşte şu kuyuya fırlatırım. Varsın çıkarsınlar. Sense çoktan uzaklaşmış olacaksın. Sağlam bir iş. Güya bir cinayet mahkumu, bir siyasal mahkumu öldürmüş olur. Anna fenalaştığını hissediyordu. Genç hükümlünün bir sülük gibi hareket eden parmaklarından gözlerini alamıyordu. Git başımdan dedi Anna. Çirkeflik senin ruhunda var. Böyle bir şeyi asla yapmam. Yerime kimseyi aramıyorum. Kürekse kürek. Burayı kendi evin mi sandın? Her ne olursa olsun bana para ver. Sigara içeceğim. Sıkılıyorum diyerek geri adım atmadı kız. Anna yalnız kalabilmek için ona bir ruble verdi. Alış canım bunlara. Biz karaya seninle gideceğiz. Kader ortağıyız artık ama üzülme, sana yardım ederim. Beni burada tanımayan yok. Unutma, iyiliğin karşılığını 10 kez, kötülüğün karşılığını 100 kez veririm. Leş gibi kokan küçücük koğuşta, iki katlı ranzalarda ve altında yerde kadınlar yatıyordu. Anna onların bitkin yüzlerine dehşetle bakıyordu. Böylesine mutsuz, fiziksel ve ruhsal olarak sakat insanlar topluluğu büyük bir kentin barakalarında görülebilirdi ancak. Kocaman açtıkları ağızlarıyla havayı yutuyorlar, horluyorlar, koşuşturuyorlar, çığlık atıyorlar, kabusların etkisiyle işkence çekiyorlardı. Yalnızca çok sakin, mutlu, sağlıklı insanlar uykularında çekicidir. Uyuyan çocukların güzelliği bambaşkadır. Geçen yıllar, hastalıklar, acılar insanların yüzünden silinmez izler bırakır. Ve uyku onlara canlılık vermek için gelen bir ilkbahar değildir. Anna bir efsaneyi anımsadı. Efsaneye göre bu da sıcak bir gecede esirlerini uyurken görünce onların acılı yüzlerinden öylesine etkilenmiş ki yıllarca insanlardan uzak durmuş. Mahkumlar kafilesi belirlenen yere bir taygadan yürüyerek varmak zorunda kalınca işkence başladı. Bir avuç siyasal sürgün, katiller, hırsızlar, serseri denen ama çok küçük kazançlar karşılığında suçun her türlüsünü düşünebilen adi mahkumlar kalabalığı arasında kaybolup gidiyordu. Anna uzun süre kaldığı tek kişilik hücresinde yaptığı gibi yaklaşan eziyetler önünde kendisini yeniden zayıf hissediyordu. Ayakta kalmasına, yaşamasına yardımcı olacak gücü aramaya başladı. Ne Marx ne de Engels hiçbir zaman yalnız kalmamıştı. Gerçek anlamda büyük insanlar, yüce duygular aşılayan insanlardır. Her ikisi de düşmanlarda öfke uyandırırken, dava yoldaşlarında ve sempatizanlarda, başkalarını değerlendirmede bağımsız davranabilenlerde bağlılığı ve sevgiyi görmüşlerdi. Karl ve Frederick'in etrafında sağlam bir savaşçılar safı kurulmuştu. Daha 40'lı yıllarda artık iyice yaşlanmış olan Metternich'in kalemleri, ateş saçan iki genç bilim adamına ilişkin verilen raporları endişeyle dinlemiş olması bir rastlantı değildi. Basiretli Bismarck da bu iki devin gücünün farkına varmıştı. 1848 devriminde Marx tarafından yönetilen Yeni Ren gazetesi, Bismarck'ın bir kahraman olduğunu iddia eden Gerici Prusya gazetesiyle savaşıyordu. Prusyalı derebeylerinin önderi bu kapışmayı ve kendi yenilgisini unutmamıştı. Marx'ı her fırsatta işbirliğine çekmek istiyordu. Enternasyonel yılları, kapitalin ortaya çıkması, Paris Komünü günleri, Marx ve Engels'in isimlerini tüm dünyaya duyurmuştu. Avrupa'da ve Amerika'da çoğunlukla saçma sapan şeyler yazıyorlar, onları takip ediyorlardı. Engels dostunun ölümünden sonra uluslararası sosyalist işçi hareketini tek başına yönetiyordu. Dostlarına ve davasına sıkı sıkıya bağlılık onun karakteristik tavrıydı. Böyle bir özellik ancak cesur ve temiz ruhlara özgüdür. Engels güvendiği, yan yana mücadele ettiği hiç kimseyi asla unutmuyor ve zor durumda bırakmıyordu. Ona yakın insanlar arasında Bavyera Fals kökenli ve gençliğinden bu yana Almanya'daki politik mücadelenin içinde yer alan John Philip Becker de vardı. Yüzyılın başında Becker, İsviçre kantonlarında demokrasi ve özgürlük savunucularının yanında mücadele etmişti. Daha sonraları Garibaldi müfrezelerine yardım götürmeye çabalamış, Marsilya'ya giderek gönüllüler toplamış ve Roma Cumhuriyeti'ni kurtarmaya gitmek için gemi kiralamıştı. Fakat limandan çıkma riskine girmesi durumunda geminin batırılacağı konusunda Becker'i uyardılar. Bu sırada Almanya'da devrim başladı ve kuzeye döndü. Becker özellikle Baden-Falz askeri hareketinde oldukça ünlendi. İri yarı pehlivan yapılı, uzun morumsu siyah sakallı, ateş gibi parlayan gözleriyle güçlü atı üzerinde Becker bir masal şövalyesini andırıyordu. Engels'e göre Baden'de Becker diğer komutanlarla kıyaslanamaz yararlılıkta işler başarmıştı. O askerin kendisine yabancı olmayan ruhunu okuyordu ve silah arkadaşı bunu hissediyordu. Askerleri şakalarıyla nasıl cesaretlendireceğini, ikna edeceğini, esinlendireceğini biliyordu. Gelişi güzel toplanmış, eğitilmemiş halk ordusu onun için anlaşılır ve yakındı. Disiplinli, düzenli ordu okullarında eğitim gören subayların çaresizlikten şaşırdıkları, öfkelendikleri yerde Becker kendini gösteriyordu. Onun birliğindeki baş eğmez gönüllüler geri adım atmak şöyle dursun, açık arazide cesaretle saldırıya geçerek iyi eğitimli Prusya birliklerine karşı başarıyla çarpışıyorlardı. Becker savaş sanatında gerçekten de yetenekliydi. Gücü yalnızca cesaretinden, yaratıcılığından ve zekasından değil, derin inancından da kaynaklanıyordu. Gerçek anlamda sağlam bir ruhun olağanüstü sakinliğiyle çevresindekileri etkileyip korkusuzluk örneği sergileyerek yeterli silahlarla donatılamamış eğitimsiz askerleri, erbaşları devrimin savunulması uğruna kahramanlık göstermeye esinlendirebiliyordu. Bu askerler kendilerinden sayısal olarak oldukça kalabalık ve tok krallık ordusuyla denk olmayan güçler mücadelesinde büyük yararlılıklar gösterdiler. 48 saat içinde Becker'in askerleri gerilla ordusunun geri birlikleri olarak 80 kilometre ilerlediler. Bu ünlü bir komutana yaraşır şanlı bir yürüyüştü. Gece geç vakit Becker kendi birliğini düşman hatlarından başarıyla geçirdi. Sabahleyin askerleri saldırıya geçtiler ve böylelikle de geri çekilmiş birliklere yardım ettiler. Devrim ordusunun geri çekilmesi ve İsviçre topraklarına geçmesi teoride pek de güçlü olmayan, mantığından çok yüreğiyle yaşayan isyancıyı pek çok konuda düşünmeye zorladı. Becker'i iyi tanıyan Engels onun hakkında duygularıyla komünisti, bilinçli komünist oldu diyordu. Becker, burjuvazinin her yerde gerici partilerin çekirdeği olduğunu anlamıştı. Gerçekten devrimci olan yalnızca proletaryaydı. 1860 yılında İtalyan hükümeti Becker'e albay rütbesi, büyük paralar, ufuktaki savaş için kurması gereken lejyonerler ordusunun komutanlığını önermişti. Proleter komutan kendisini halk için değil, güçlenen monarşinin çıkarları için kullanmak isteyenlerin önerisini reddetti. Becker krallarla hiçbir ortaklığa girmek istemiyordu. Fiziken ve ruhen güçlü, her zaman dengeli ve yaşam sevgisiyle dolu Alman komünist, Uluslararası İşçiler Birliği'nin önde gelen yetkililerinden biri oldu. Alışılmış yılmazlığı ve ısrarcılığıyla artık anarşistlerle mücadele etmeye başlamış ve bu amaçla da Roman İsviçre'sinin Alman emekçilerini bir çatı altında toplamıştı. Lahey Kongresi'nde internasyonel içinde haince çıbanbaşı olup çıkan Bakunin'in maskesini düşürenlerle birlikte olmuştu. Marx ve Engels eski savaşçıya saygı duyuyor ve onunla aralarındaki güçlü bağı sürekli canlı tutuyorlardı. Ama sürgün yaşamı kolay geçmemişti. Uzun süre fırça yapım ustası olarak çalışmış, Engels ona parasal yardımda bulunmuştu. John Philip Becker 77 yaşında fırtınalı gençliğinin geçtiği yerlere gitmeye karar verdi. İsviçre'den Fals ve Baden'e geldi. Devrim savaşçılarının kanıyla sulanmış topraklara yüz sürdü ve yine öyle uzun boylu, sakallı ama artık Michelangelo'nun Musa'sını andırırcasına saçları tamamen ağarmış olarak Londra'da Engels'i ziyarete gitti. Bu dostların doya doya söyleşebildikleri iki mutlu haftaydı. Onların sohbetine bazen Lesner, ayrıca Marx ailesinden gençler de katılıyordu. Becker, üç kuşağı içine alan Kurtuluş Savaşı'nın katılımcısı, 19. yüzyıldaki tüm devrimlerin canlı tarihiydi. Napolyon'un yenilgiye uğradığı 1814 yılında Almanya'dan geçen Rus kazaklarını anımsıyordu. İspiyoncu yazar Kosebu'yu öldüren Land'ın idam edilişini görmüş ve yaşamı boyunca despotizmle mücadele etmişti. ''Evet ihtiyar dostum'' diyordu ona Engels. ''Sen elimizde kalan tek devrimci Alman generalsin.'' Geçkin yaşına karşın övüldüğünde hala utanç belirtileri gösteren Becker, bu yargıyı protesto etti ve yarı ciddi, ''Bizdeki tek general sensin Frederick.'' Bu Marx ve tüm parti tarafından kabul edildi. Bense askeri teoride hiçbir şey üretmeyen bir taktisyendim. Bir zamanlar taç düşkünü İtalyan hükümeti tarafından önerilen albaylık rütbesini reddettim. Bu unvanı ancak senin elinden kabul ederim. Engels, Becker'in yaşlılığına açık açık hayranlıkla bakıyor ve onu düşünürken sevecenlik hissediyordu. Bu ender insan fiziksel ve ruhsal olarak o denli uyumlu ki kendisini doğru yolda götüren doğal içgüdüleriyle hareket edebilirdi. Ve 80 yaşına yaklaşırken tıpkı gençliğinde olduğu gibi hareketinin ilk saflarında dimdik ayakları üstünde duruyordu. O hiçbir zaman unutulmaz 1848 yılının pek çok ciddi cumhuriyetçisi gibi karamsar ideoloji cahili olmadı. Neşeli Fals'ın yaşam sevinciyle dolu evladı, yapmacık tavırlar takınmaması, şarabı, kadınları ve şarkıları en az diğerleri kadar sevmesiyle benim için ne kadar da değerli. Becker ölüme daha uzun süre karşı koyacakmış gibi görünüyordu. Ama İngiltere'den Cenevre'ye gitmesinin üzerinden 2 ay geçmişti ki beyaz bir telgraf kağıdı. Engels'e eski dostunun artık hayatta olmadığını bildirdi. Günümüzde yönetim sanatı putperestlik nutukları üzerine kurulu. Bir vahşi taştan ve ağaçtan yapılan putlara tapardı. Çağdaş insansa etten kemikten yapılmış idollere tapıyor. Tek tek ve topluca yaratmaktan yorulmadığımız bir sürü idolle kuşatılıyoruz. Daha sonra da onların nereden başımıza çıktıklarına şaşırıyoruz. Doğrusu Moloş özellikle bu türün en korkunç ürünüydü. Shaw bunu söyler söylemez basık koltuktan adeta fırladı ve Alan Terry'nin küçük misafir odasında volta atmaya başladı. Hafif, ince, uzundu ve göze hep yükseklerdeydi. Oldukça açık renkli ipeksiz saçları şaşırtıcı kafasında kah sarı kah pembe bir görünüm alıyordu. Kumral sakalı ve tarak değmemiş bıyıkları kenarları yukarı kalkık ağzındaki gülüşü gizleyemiyordu. Çökmüş, duru, aydınlık gözleri kıvılcım saçıyordu. Duyarlı, iyi yürekli ve son derece yetenekli bir insan diye düşünüyordu Alan Terry. Kaba bir köylü yüzü var, burnuysa gelişi güzel yoğrulmuş bir hamur topağı. Bu yüzde öne çıkan güzel çıkık alın, olağanüstü bir insan. Onun yanında akıllı ve daha insancıl oluyor insan. Bernard Shaw ise İngiltere'nin büyük aktörü Henry Irving'den onun Lyceum tiyatrosunda Macbeth rolünü oynayışından söz ediyordu. Irving, benim bildiğim Macbeth'lerin en mükemmeli. Rolünü kuru bir akılla değil, sezgileriyle kavramış. Evet, onun oyunu iyi ama benim için yine de Hamlet daha değerli diye itiraz etti Terry. Shaw çevik bir hareketle ona döndü ancak bir şey söylemedi. Hizmetçi kadın kapı örtüsünün arasından belirerek ''Bay Henry Irving'' dedi ve hemen kayboldu. Odaya kolalanmış yakalı bir gömlek ve açık renkli yeleğinin üzerine zarif bir şeritle süslenmiş kısa mont giymiş, orta yaşlarda geniş omuzlu heybetli bir adam girdi. Geniş atlas kravatına iğnelediği pırlantası parlıyordu. Dar pantolonu vücudunun ve uzun bacaklarının kusursuz hatlarını ortaya çıkarıyordu. Ama bir binicinin ya da dansçının imrenebileceği figürü değildi tek dikkat çekici olan. Tiyatronun taçsız kralının gerçek bir sanat yapıtı gibi unutulmaz bir yüzü vardı. Aşağıya doğru sivrilen, herhangi bir fazlalığı olmayan, elastik, solgun, donuk derili, özenle çizilmiş bir ağız ve güzel bir burun. Düzgün kaşlar, yuvarları aşağıya doğru bakan gözler, taranmış beyaz saçlarla kaplı, kısa ama dar bir alın, bu sıra dışı görünümünde herhangi bir değişiklik yapamaz ya da yeni bir şey ekleyemezdi. Irving, Pickwick Kulübü'nden notların kahramanı Jingle'a, Shakespeare'in Shylock'una, Hamlet'ine ve diğer birçok tipe her zaman başarıyla ve kolaylıkla dönüşebiliyordu. Değerli Henry, Bay Shaw daha şimdi sizin Macbeth yorumunuzu övüyordu. Pek çok gedikli eleştirmenin benden memnun olmadığı bir durumda o yalnızca bir cesaret değil, gerçek anlamda bir anlayış örneği de sergilemiş. Ben Macbeth'te şanslı olduğuma inanıyorum. En iyi oynadığı rolü aktörden başka kim bilebilir ki? Kadınlar ve sanatçılar kendi meziyetlerini ve eksik yönlerini her zaman kabul ederler, dedi Terry. Biraz büzülüp çiçeklerle süslenmiş şalını omzuna attı ve konuşmasını sürdürdü. Irving'in düş gücü onun en büyük düşmanı. Bu düş gücünün karşısında kendisini suçlayarak olanaksızı başarmaya çalışıyor. Yaptıklarından hiçbir zaman memnun kalmıyor ve bu nedenle acı çekiyor. Haklısın Alan. Düş gücü bir çölde aldatıcı bir görüntünün cezbettiği bir yolcu gibi düşmedikçe bizi kovalayan bir kamçıdır. Ama son perdedeki Macbeth bir serap değil, Bay Irving, bir gerçeklik. Kısacası siz her jestiniz, her mimiğinizle seyirciyi hayretler içinde bırakıyorsunuz. Sizin monoloğunuzu duyan kişi büyüsünden kurtulamaz. Sen insanlar içinde yüz yüze gelmekten kaçtığım tek kişisin. Çarpışma ve yenilgi sonrası tüm sahne bizi kaderciliğe sürüklüyor. Siz yazgının ve yalnızca yazgının dünyayı ve insanları yöneteceğini söylemek istiyorsunuz. Güçlü Macbeth mahkum. Sizin felsefeniz böyle. Buna katılmayabiliriz ama bu çok inandırıcı. Bay Irving, şüphe yok ki siz bir mistiksiniz. Siz yalnızca zehir dille değil, iyi bir gözlemcisiniz de, dedi aktris şaşkınlıkla. Henry gerçekten de gizemli, doğaüstü şeylere kaptırmış kendisini. Bense her türlü saçmalıktan kaçınırım. Lady Macbeth'i benim değil, onun oynaması gerekirdi. O kadar çok sihirbazlığın yapıldığı çılgınlık sahnesinde mükemmel oynardı. Sevgili Alan, bu role karakterinizin uygun olduğunu size defalarca belirttim, dedi Irving hafifçe gülümseyerek ve ayağa kalkarak vedalaştı. Shakespeare piyesinin temsilindeki ayrıntıları bir kez daha gözden geçirmek için Edinburgh'a gideceğinden treni kaçırmamaya çalışıyordu. O çıkınca Terry, Irving'in piyes üzerine çalışmaya yoğunlaştığında yorgunluğa yüz vermediğini bilir misiniz? Shakespeare'i ondan daha iyi bilen yoktur. Ben onunla Macbeth'in geçtiği yerleri gezdim. Biz o zaman İskoçya'yı karış karış dolaştık. Yanmış Bozkır'ı aradık. Anımsarsınız herhalde. Bozkır'ın yerine karşımızda ender güzellikte çiçek açmış patates tarlası bulduk. Buranın yangından sonra nasıl görünebileceğini kendimiz tahmin etmek zorunda kaldık. Alan Terry, Shaw'a dekorasyon ve kostüm çizimlerini gösterdi. İlk kez zapt edilmez şöhret düşkünü Lady Macbeth rolünü oynayacaktı. Shaw, parlak kızıl renkte bir peruk, yeşil böceklerle işlenmiş kostüm, Rafaelcilerin çok sevdiği kuru yosun ve soluk çimen rengi bir şal gördü. Sahne aydınlatması sanki çeşitli renkte vitraylar arasından yapılıyormuş gibi olacak, kostümlerin hatları uzun, renklerse Rossetti'nin tablolarındaki gibi olacak diye açıklamalar yapıyordu Terry. Kendisini gitgide kaptırarak sürdürdü konuşmasını. Oyundaki gizem muhteşem. Her şey, hatta bir mendilin elinden düşüşü, giyimin şiirsellik içermeli, yoksa seyirci oyundan soğur, temsile katılamaz. Bir sanatçının en iyi oyunu ilk buluşması gibi anımsadığı oyundur. Dram, görsel ve işitsel olarak akıl ve yüreği tutsak almalı. İşte ancak o zaman Apollo'nun takdirini kazanır. Alan Terry, yüreğe seslenen bu konuşmayı yaparken o kadar içtendi ki bu konuşmalar yapmacık tavırlara karşı son derece duyarlı olan Shaw'da bile hiçbir öfke uyandırmadı. Bu olağanüstü kadındaki her şey onda hayranlık ve saygı uyandırıyordu. Genç edebiyatçı büyük aktristen ayrılırken dostça kabulden cesaret alarak dram sanatıyla ilgilenip ilgilenmeme konusunda düşünmeye başlamıştı. Bu tarzdan ne kadar korkuyorsa bir o kadar da sürükleyici buluyor, sürükleyici bulduğu için de kendisini kaptırıyordu. Genelde diğer mesleki başarısızlıklara sakin alaycı yaklaşan Shaw'a tiyatrodaki başarısızlık yıkıcı geliyordu. Yergi ve güldürünün koruyucu maskesi altında onun çok duygulu ve yufka yüreği gizliydi. Mezbahayı gördüğü 25 yaşından sonra vejeteryan olmuştu. Kadınların gözyaşlarına ve çocukların ağlamalarına kesinlikle dayanamazdı.